Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 29 Mart 2022 Salı'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen herkese selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, anlamlı ve iyi bir yaşam istiyorsak bu yönde bir etki oluşturabilmek için elimizdeki tek araç yapacağımız şeyler. Yani davranışlarımız ve konuşmalarımız. Nasıl bir insan olmak istiyorsak buna uygun davranmak ve konuşmak, nasıl bir hayat yaşamak istiyorsak da buna yaklaşmak adına kendi payımıza düşenleri yapmak ve bu alandaki ideal bir durum olabilir. Bugün ilk bölümde Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar'la İyi yaşamak için değer ve ilkelere uygun davranışlarda bulunma üzerine sohbet edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, yazının icadı ile birlikte edebiyatın tarih içinde gelişiminin artması, gezilip görülen yeni coğrafyaların ayırt edici özelliklerini kaleme alma ihtiyacı oluşturdu. Bu ihtiyaç, seyahat ya da gezilerde görülenlerin özgün üslupla anlatılan bir tür olan seyahatnamelerin ortaya çıkmasını sağladı. Bugün ikinci bölümde Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın'la seyahatnamelerin Türk edebiyatındaki yeri ve önemini konuşacağız. Güne bakan başladı, şimdi sizler için Reyhan Karaca Sevdik, Sevdalandık diyor.
Hayaller
dursa bile kimin umrunda?
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız var. Hakan Hocam merhaba.
Merhabalar.
Yayınımıza hoş geldiniz. Sizinle bu hafta iyi yaşamak için değer ve ilkelere uygun davranışlarda bulunmanın önemini konuşacağız. Hepimiz iyi yaşamak isteriz, mutlu olmak isteriz. Bunun için de değerlere ve ilkelere uygun davranışlar sergilememiz gerektiğini ifade ediyorsunuz. Daha önce sizinle yaşamın bizler için ne anlama geldiğini konuşmuştuk. Bugün de biraz daha konuyu ayrıntılı olarak ele alacağız. Anlamlı ve iyi bir yaşam sürmek istiyorsak, bu yönde bir etki oluşturmak istiyorsak neler yapacağız? Bunu ele alacağız. Bu hafta bizlere neler anlatacaksınız bakalım. Ben de merakla bekliyorum.
Evet, evet. Şimdi bugün aslında belki de insan yaşamında değişiklik oluşturmak için daha farklı bir, yani bugün içinde bulunduğumuz durumdan daha iyi, daha farklı bir duruma geçmek için en önemli kısım olan davranışlarımız kısmına geldik.
Evet.
Şimdi şöyle düşünelim. Bu herhangi bir şekilde bizim kendimiz üzerinde veya dünya üzerinde bir değişiklik oluşturmamız, yani gerçek bir değişiklik oluşturmamızın tek aracı davranışlarımız ve konuşmalarımız.
Hı hı.
Örneğin büyük insanları hatırlayalım. İşte Kemal Atatürk dediğimizde ne diyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu, devrimleri yaptı, işte yasalarda değişiklikler oldu, kurumlar. Yani hep yapılanlardan bahsediyoruz. Mesela şöyle bir şey demiyoruz. Hani çok iyi şeyler düşündü, çok iyi şeyler hissetti, duygulandı. Yani
evet.
Eserleriyle,
icraatlarını konuşuyoruz. Evet.
İcraatlarıyla tabii. Herkes için öyle.
Evet.
Yani efendim ben çok iyi şeyler düşündüm, hissettim, hayal ettim, duygulandım, ağladım. Tamam. Ne yaptın ama onun için?
Hayata ne getirebildin?
Evet. Efendim ben Mustafa'yı çok seviyorum. Çok iyi olsun istiyorum. Peki ne yaptın ama?
Evet. Sevgi sözü olmaz. İspat etmek lazım değil mi?
O nedenle hani az ya da çok dediğim gibi etki oluşturabilmek için harekete geçmek gerekir.
Doğru.
Dünyanın bütün insanları bir araya gelip bir kağıt parçasının yerinden oynamasını düşünseler, hayal etseler, isteseler, 7,5 milyarın hepsi bir araya gelip bir kağıt parçasını bile yerinden oynatamayız, düşünerek, isteyerek, hayal ederek. Ama küçük bir çocuk bile ya da küçük hafif bir rüzgar bile o kağıt parçasını yerinden oynatır.
Evet.
Şimdi burada tamam güzel, bizim hayatımızı değiştirmek için, dünyayı değiştirmek için, çevremizi değiştirmek için, ki bunları değiştirmek niye önemli? Çünkü bizim ruhsal durumumuz üzerine bunlar etki ediyor. Efendim benim diyelim arkadaşım, gidiyorum bana soğuk davranıyor, surat asıyor. Şimdi benim bundan da rahatsızlık duyuyorum.
Elbette.
Ya da bedensel bir ağrım var, sızım var, sıkıntım var. Bu beni rahatsız ediyor. Bununla ilgili bir şey yapmam lazım. Peki bizim için sorun olan durumlarda, sıkıntı oluşturan durumlarda, ortamlarda bizim ne yapacağımızı belirleyen ne demiştik? İşte o noktada duyguları konuşmuştuk, hatırlarsın.
Evet.
Yani bizim kontrol edebileceğimiz kısım hayatta konuşmalarımız, davranışlarımız, karar ve seçimlerimiz ve duygu ve düşüncelerimizle kurduğumuz ilişki bizim değiştirebileceğimiz kısımlar.
Hı
hı. Şimdi duygu ve düşüncelerimizle ilgili değiştireceğimiz ilişki derken kastettiğim şey, işte duyguları değişim yönünde anlamak, değerlendirmek. Yani ben ne istiyorum? İşte arkadaşım bana surat astığında ve ben kızgınlık da duyabilirim, üzüntü de duyabilirim, suçluluk da duyabilirim. Örneğin kızgınlık duyan birisi, ya ne hakla bana surat asıyor, ortada hiçbir şey yokken nasıl böyle yapar? Merak duyabilir birisi, ya acaba bir şey mi oldu, niye böyle yapıyor? Suçluluk duyabilir, kesin ben kötü bir şey yaptım ki bu bana böyle davranıyor. Ne kabahat işledim acaba, ne suç işledim acaba, kesin onu kırdım, bir şey yapmışımdır. Şimdi endişe duyabilir. Ya bak bu da işte benden uzaklaştı, adam yerine koymuyor, yapayalnız kalacağım, hiç kimse benim arkadaşım, dostum kalmayacak gibi.
Kişiden kişiye değişen farklı düşünceler gelebilir.
Aynen. Şimdi bakın, nereden başladık? Olay, duygu ve düşünce. Şimdi burada ilk adımımız ne oluyor? Hani o davranış kısmına geçeceğiz ama davranış kısmına geçmek için davranışa rehberlik edecek bir pusulaya ihtiyacımız var. O pusula bizim yaşamda ne istediğimizi anlamamız. Örneğin şurada kalıyor insanlar. Ben arkadaşımın bana surat asmasını istemiyorum. Ne olabilir? Bir abartılı bir şekilde uğraşıya girmek ve insanları kendi çıkarımızla işte herkesi memnun etmeye çalışmak. Aman ben herkesi memnun edeyim, herkesin istediğini yapayım. Herkes bana iyi davransın, küsmesin, kızmasın. Bir, bu aşırı uğraşı. İki, geri çekilme. Ya arkadaşım bana surat mı asıyor? Boş ver, o zaman onunla ilişkiyi koparayım. Ne kadar az insanla ilişkim olursa o kadar da az bana surat asacak kişi olur potansiyel olarak. Hani ne derler ya işte, ne ağrısız başım ne devamını hatırlamıyorum. Hani arkadaşım olmazsa kimse de bana surat asmaz. O zaman boş ver, insanları hani çok da takmayayım. İnsanlarla ilişkimi az tutayım. İnsan ilişkisi zaten böyle insanı yoruyor, yıpratıyor, kötü geliyor. Bari bu şekilde kendimi koruyayım da diyebiliriz. Bu ikisi de tabii olumsuz sonuçlanır. Ve dikkat ederseniz ikisinin de hedefine, ben insanların bana olumsuz tutum göstermelerini, surat asmalarını yaşamak istemiyorum. Bunun da garantili yolu bu. Hani çaba gösterme de bir yol ama çaba gösterme herkesi memnun etmeye çalışmadan hani mutlak anlamda sonuç veremeyeceği için bir noktadan sonra çok güçlü, dirençli, kaynaklarımız fazlaysa öyle de devam edebiliriz ama bir kısım insan da geri çekilmeyi seçer. Şimdi biz burada dedik ki ilk yapmamız gereken değişiklik, ben ne istiyorum? Ben insanların benimle iyi bir ilişki içinde olmasını istiyorum. İnsanların bana olumlu tutumlar göstermelerini istiyorum. İnsanların kendi ilişkilerim içinde karşımdaki insanla benim birbirimize karşılıklı olarak olumlu etkiler yarattığımız, destek olduğumuz ilişkiler içinde olmak istiyorum.
Evet.
Bu niye önemli? Çünkü ona göre ben davranışımı belirlerim. Yani ben ne olursa olsun surat asma, kötü tutumla karşılaşmak istemiyorsam davranışım farklı olur. Garantisi ne? Dediğim gibi bütün ilişkileri kesmek. Ama yok, ben insanlarla iyi ilişkiler içinde olmak istiyorsam o zaman daha farklı davranmam gerek. Çünkü işte kötü yanı şu, istemediklerimize yönelmenin davranış düzeyinde. Kaçındım. Dolayısıyla da hiç kimse bana kötü davranmadı. Hiç kimse surat asmadı. Çünkü hiç surat asmasını önemseyecek arkadaşım da yok. Ama o zaman da ne oluyorum? İnsanlardan olumlu tepkiler alamayan, destek alamayan bir haline geliyorum.
Hatta yani asosyal bir kişilik ortaya çıkıyor değil mi?
Aynen. Çünkü aslında insanlar şunu zannediyor. Yani sıkıntı yaşamazsam iş biter. Hayır. Sıkıntı yaşamazsak sadece sıkıntı yaşamamış oluruz. Mutlu olmayız. Yani kaçınma pozitif bir şey getirmez. Kaçınma ancak ve ancak bizi sıfır noktasına getirir. Yani artıya geçirmez. Şimdi bu noktada o zaman ne istiyorum'a yöneldiğimizde, işte insanlarla iyi ilişkiler içinde olmak istiyorum. Ne bileyim, arkadaşımıza uygun bir zamanda bunu davranış kısmına geçtiğimizde, istek ve ideale uygun davranış ne olabilir? Hani ben iyi ilişki içinde olmak istiyorsam, ya Mustafa uygun bir zamanın var mı? Evet. Ya da telefon ederiz. Ya bir konuşmak istiyorum. Ne oldu? Ya geçen bir karşılaştık. Sanki durgun gibiydin. Benimle de hiç konuşmadın. Ben de acaba bir şey mi oldu? Bir şeye mi kırıldı? Ya da bir sıkıntı mı var diye düşündüm. Bu da beni hani merakta bıraktı. Ne oldu? Sen ne diyorsun? Bir şey var mı? Benimle ilgili bir konu mu?
Evet.
O zaman da belki siz de diyeceksiniz ki ya yok Hakan, benim o sırada ne bileyim bir yakınım vefat etmişti ya da çok üzüntülüydüm, çok dalgındım. Kimseyle konuşacak bir enerjim yoktu. Ondan seninle hiç bilgisi yok. Bakın o zaman ne oldu? Hem siz bu bilgiyi öğrenmiş oldunuz. Siz de ona dersiniz ki ya kusura bakma, başın sağ olsun, haberim yoktu. Kimdi? Kaybınla ilgili üzüldüm vesaire gibi. Ne oluyor? Onunla iyi ilişki kurma anlamında bir adım atmış olursunuz.
Tabii.
Ya da dedi ki ya evet sana karşı şeyim, tepkiliyim. Ne oldu? İşte gidip ne bileyim Ahmet'e, işte Mustafa da çok konuşuyor. Ne bileyim işte güvenilmez adam demişsin. Buna bozuldum. Ben senden böyle bir şey beklemezdim. Nasıl olur? Siz de o zaman dersiniz ki ya böyle mi? Yani işte Ahmet sana dedi ki ben böyle böyle konuşmuşum. Doğru mu anlıyorum? Evet. Bak o işin aslında şöyledir. Ben şöyle şöyle bir konu oldu. O konularda Mustafa çok yardımcı olamayabilir dedim. O onu böyle yorumlamış, böyle aktarmış sana. Böyle anlaşıldıysa kusura bakma dersiniz. Şimdi bu ikisi de dikkat ederseniz yine ilişkiyi bizim istediğimiz yöne doğru çevirmek için bizim atacağımız adımlar. Şimdi önemli bir nokta var burada. Şimdi ben bunu yaptım ya, yani sordum, işte konuştum seninle, niye, ne oldu diye araştırma yaptım. Hani birinci hayali senaryomuzda bir şey yok, benimle ilgisi yokmuş. İkinci senaryoda benimle ilişkisi varmış, bir benim dedikodumu yapmış birisi değil. Şimdi bunu yaptım diye ben illa belli bir netice almak zorunda değilim. Yani illa yakınlaşacağım, illa Mustafa bana iyi davranacak, ilişkimiz daha iyi hale gelecek gibi bir hedef koymayalım. Hedefimiz ne? Ben ne istiyorum? Ve ben bu isteğe dönük davranmıyor muyum, davranmıyor muyum? Dikkat edin, odağımız ne? Kendi yaptığımız, kendi gösterdiğimiz çaba. O çabayı en iyi hale getirmek. Evet. O çabayı hangi açıdan en iyi hale getirmek? Kendi istek ve ideallerimiz açısından. Ha, Mustafa da buna iyi cevap verebilir, iyi tepki verebilir ve ilişkimiz gelişebilir. O da tabii ki çok güzel bir şey. Ha, cevap vermeyebilir, susabilir, yok bir şey diyebilir, sen daha iyi bilirsin diyebilir, seninle konuşmak istemiyorum da diyebilir. Ama en azından biz kendi istek ve idealimize dönüp davranmış oluruz. Kendi işimizi hani kendi bize düşen sorumluluğu yerine getirmiş bir insan olmanın rahatlığını yaşarız en azından sonuç alamazsak da.
Evet.
O zaman hani kabaca bunu daha da detaylandırabiliriz ama davranış düzeyindeki nasıl yaşamalıyım sorusunun cevabı konfeksiyon bir cevap değil. Her kişinin kendisine göre terzi gibi bulacağı bir cevap. Ben Hakan olarak nasıl yaşamak istiyorum? Mustafa nasıl yaşamak istiyor? Ayşe nasıl yaşamak istiyor? Bunun cevabını kendisi bulacak. Nereden bulacak? Kendi duygularından bulacak. Duygular bunun için bize verilmiş.
Evet.
Ve siz... daha sonra da evet. Düşünceyi ve davranışı bu yönde olabildiğince onlar da bize verilmiş kabiliyetler o yönde kullanmaya çalışacağız.
Evet.
İyi yaşamın özü bu.
Kıymetli hocam, iyi yaşamak için şöyle yapabiliriz diye düşünüyorum. Her insan kendini yeniden tasarlayabilir. Yani kendisine şöyle bir çeki düzen verip toplum içerisinde daha saygın bir hale gelebilir. Mesela bunun için ne yapabilir? Bir diksiyon eğitimi alabilir. Etkili konuşma becerilerini artırabilir, değil mi? Efendim, kılık kıyafetine daha özen gösterir. Kişisel bakımını, temizliğini yapar. Saçlarını sarar, güzel koku sürünür. Böyle toplum içerisinde daha saygın bir hale evet. gelebilir bu şekilde. Bunun yanında bir de manevi özellikler var. İşte evet. erdem sahibi olmak, tevazu evet. sahibi olmak. Değil mi? Bunlar da insanın ayrı bir kumaşı.
Çok çok önemli.
Değil mi? Bu da içeriden gelen bir şey. Hani dışarıdan gelen tamam. Dışarıdan bakımımızı yapıyoruz. Saçlarımızı tarıyoruz. Kılık kıyafetimize özen gösteriyoruz. Güzel kokular sürünüyoruz. Bu dış bakım içeriden gelen de işte dediğim gibi tevazu, erdem, işte saygınlık, incelik, zarafet bunlar da içimizden gelen değil mi?
Şimdi iyi yaşam dediğimizde işte doğum ölüm arasındaki çizgi hani bu insanların insan yaşamını oluşturan alanlar nedir dediğimde kastettiğim şey şu. Mesela bizim bir zamanımızı nasıl geçirdiğimiz meselesi. Yani ne yaparak geçiriyoruz?
Evet.
Mesela ben şu anda ne yapıyorum? İşte toplumsal bir etkinlik sayılabilir. Yani insanlara psikolojik konularda bir takım şeyler anlatmaya çalışıyorum. Onun dışında nedir? İşte öğretim üyesi olarak ders veriyorum. İşte psikoterapiye gelen danışanlara hizmet veriyorum. Mesleki alan. Efendim aile hayatım var. İşte ailemle olan ilişkilerim var. Akrabalarımla olan ilişkilerim var. Bunun dışında hobilerim var, işte onlarla diyelim uğraşıyorum. Felsefi, manevi, kişinin dini inancı varsa dini alan var. Arkadaşlık ilişkileri var. Şimdi yaşam dediğimizde işte bu alanlarda, yaşam alanları, kabaca ben hani 8 alan diyorum, bedensel alanlar. İnsanların bir takım istek ve idealleri oluyor. Ve o istek ve ideallere dönük davranışlarda bulunduğunda da sonuç, bazen iyi olur, bazen kötü olur, bazen sonuç alır, bazen sonuç alamaz ama sonuçta kaliteli ve iyi bir yaşam yaşamış olur. Ben onun ölçüsünü dikkat edin, hani aldığı sonuçla asla kıyaslamıyorum.
Evet, tabii.
Gösterdiği çaba, o yönde çaba gösteriyorsa mesele yok.
Evet.
Şimdi burada sizin söylediğiniz şeye geliyoruz. Mesela benim sadece ve sadece bütün efendim yatırımım, fiziksel görünümüm diyelim bedensel alan üstüne. İşte kendime bakıyorum, spor yapıyorum, işte iyi görünmeye çalışıyorum, efendim iyi giyiniyorum vesaire. Ama efendim mesleki alan, arkadaşlık ilişkileri, akrabalık ilişkileri, toplumsal alan, felsefi, manevi alan, hobiler, buralarda başka bir şey yok diyelim. Bütün şeyi öyle, hani yatırıma. Bu durum da tehlikeli ruhsal sağlık açısından. Neden tehlikeli? Çünkü tek bacaklı bir masa gibi, hani o masanın tek bacağını kestiğinizde o masa ayakta duramaz, laf diye düşer. Ama
evet.
böyle 8 ayaklı bir masayı düşünün. Hayat çünkü bazen herhangi bir alanda bize darbeler vurabilir, eksiklikler, yoksunluklar yaşatabilir. Örneğin sağlığımız bozulabilir, hastalanabiliriz, yakınlarımızı kaybedebiliriz vesaire. Eğer tek alanlıysak ve o tek alanda bir yoksunluk darbe yaşarsak maalesef yıkılabiliriz. Onun için mümkün olduğunca da insanın çoklu bir hayat kurması kendine. Yani tek bir şeye dayalı bir hayat değil, yaşamın bütün alanlarından beslenmesi en güzeli. Tabii ki efendim bu 8 alanda da böyle 4-4'lük herkes at koşturacak, her şeyi yapacak değil. Ama en azından böyle 3-4 alanımızın olması gerek diye düşünüyorum.
Evet.
Bazı insanlarda bunu görebiliyorum. Hani o kadar belli bir alana yoğunlaşmış ki mesela mesleki başarı, bütün her şeyi ona dönük. Aile hayatını unutmuş, arkadaşlık ilişkilerini unutmuş, hobilerini unutmuş. Manevi anlamda bir değeri yok. O zaman emekli olduğunda ya da işini yapamaz hale geldiğinde ne olacak bu? Çünkü
çok kötü.
Öbür alanlarda da bir yatırım gerek. Yani ben hiç aile hayatı kurmadım veya arkadaşlık ilişkisi hiç kurmadım. Hiçbir hobim olmadı. Pat diye emekli olunca şimdi bunları nasıl kuracağım, değil mi?
Mümkün değil.
Evet. Dolayısıyla hani denge, orta yol hakikaten bu da önemli.
Evet.
İnsan hayatında.
Sayın hocam, hani diyorsunuz ya, anlamlı ve iyi bir yaşam istiyorsak bu yönde bir etki oluşturabilmek için elimizdeki tek araç yapacağımız şeyler.
Evet.
Yani davranışlarımız, evet, ve konuşmalarımız. Şimdi, evet, davranışlarımızı güzelleştirebilmek, konuşmalarımızı güzelleştirebilmek, hı-hı, ve etkili olmasını sağlamak için de şöyle düşünüyorum. Belli kaynaklardan beslenmemiz gerekiyor. Nedir,
evet,
bu kaynaklar? Örneğin okuduğumuz kitaplar, dinlediğimiz, evet, müzikler, izlediğimiz, hı-hı, filmler, diziler. Bunlar,
evet,
beynimizi besliyor, ruhumuzu besliyor. Örneğin bir kitap okuruz, hayatımız değişir. Bizi bambaşka düşüncelere sevk eder. Bir kapı aralar bize. Farkındalık oluşturur.
Evet.
Hemen hemen herkes hayatının belli bir döneminde, kitap okuyanlar bunu bilirler, bir cümle, bir kelime hayatının belli noktalarını değiştirmeye sebep olmuştur. Öyle değil mi?
Kesinlikle.
Yani bunları da ihmal etmemek gerekiyor hayatı, evet, güzelleştirebilmek için.
Şimdi gerek bu herhangi bir, mesela ciddi bir sorunumuz olduğunda, psikolojik bir sorun, gerekse insan ilişkileriyle ilgili sorunlar olduğunda, gerekse yaşam sorunları olduğunda, bu bizim işte konuşma ve davranışlarımızı nasıl şekillendireceğimiz konusundaki repertuarımız önemli.
Hı hı.
Becerilerimiz önemli. İletişim becerileri, konuşma becerileri, sorun çözme becerileri veya belli bir ruhsal sıkıntı olduğunda adım adım o konuda atacağımız adımları belirleme. Aslında o noktada mesela bir ruhsal klinik bir sıkıntımız olduğunda işte biz davranış düzeyinde bir takım kaçınmalar olur, güvenlik davranışlarına başvururuz. Örneğin işte konuşacaksak, sosyal kaygımız varsa konuşma tekliflerini reddederiz. İşte efendim panik atağımız varsa belli şeylerden kaçınırız, uçağa, otobüse, arabaya binmeyiz. İşte depresyonumuz varsa yatarız, hareket etmeyiz, evden çıkmamayı seçebiliriz gibi gibi. Bunlar da hep davranış düzeyinde kademeli bir şekilde belli bir program dahilinde hafiften daha zora doğru kademeli bir gidişle kişinin kaçındığı şeyleri yapması çok çok önemli.
Evet.
Ve yaparken de amaç sadece o davranışı yapmak olacak. Bir sıkıntı, bir zorluk yaşayabiliriz. O sıkıntı, zorluğu kabul ederek o davranışı yapmak hedef.
Doğru. Kıymetli hocam, bu hafta da bize çok kıymetli bilgiler verdiniz. Farkındalık oluşturdunuz. Umarım dinleyicilerimiz de bundan en verimli şekilde istifade ederler. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim.
Tabii.
Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Rica ederim. Ben herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.
İyi günler. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız bizlerle birlikteydi. Bu hafta iyi yaşamak için değer ve ilkelere uygun davranışlarda bulunma üzerine kendisiyle sohbet ettik. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Acep şu yerde varım ona, acep şu yerde varım ona, şöyle garip gencide yeni var. Barı başlı gözü yaşlı, şöyle garip bencide yeni var. Barı başlı gözü yaşlı, şöyle garip bencide yeni var. Garip ölmüş diyeler, üç günden sonra duyalar var. Soğuk su ile yuyalar, şöyle garip bencide yeni var. Soğuk su ile yuyalar, şöyle garip bencide yeni var. Biçare, ey Emrem Yunus biçare, oldun elinden avare vay. Var şimdi gez şardan şara, şöyle garip bencide yeni vay. Var şimdi gez şardan şara, şöyle garip bencide yeni
var. Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Atalardan Yadigar köşemizle devam ediyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın telefon attığımızda. Sayın Aydın, merhaba.
Merhaba Mustafa Bey. Şahsınızda bizleri dinleyen Türkiye'nin Sesi radyolarından Necip milletimizin her bir ferdini Ramazan-ı Şerif'in gölgesinin üzerimize düştüğü bu haftada saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Sizinle bu hafta seyahatnameleri konuşacağız. Seyahatnamelerin Türk edebiyatındaki yerini ve önemini. Kıymetli hocam, seyahatname deyince benim aklıma ilk Evliya Çelebi geliyor. Hani Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamı rüyasında görmüştü. Şefaat ya Resulallah diyeceği yerde seyahat ya Resulallah demişti ya. Bu aklımıza geliveriyor. Bakalım sizler bu konuda bizlere neler aktaracaksınız.
Evet. Şimdi oraya gelmeden bir genel girizgah yapalım Mustafa Bey, isterseniz.
Buyurunuz, buyurunuz.
Bir şehri, bir şehir düşünelim, bir belde düşünelim, bir ülke düşünelim. Oraları eğer satır satır tarihiyle, mahalle mahalle anılarıyla, şehitleriyle, gazileriyle bilinirse bizim olur. Eğer bilmezsek o şehir sıradan bir şehir olur ve bizler de sadece o şehirde misafir oluruz. İşte kişilerin, insanların aynel yakın ve hakkel yakın olarak yaşadığı şehirlerde bile eğer o şehirlerin manevi, kültürel, tarih, arkeolojik yapılarını birebir bilmezlerse, oraları ziyaret etmezlerse o şehir onlar için bir şehir değildir. O şehirde de yalnızca misafirlerdir. Mesela bugün bakın biz Ankara'dayız değil mi? Ankara'da evet. Hacı Bayram Veli'yi bilmezsek, Taceddin Sultan Dergahı'nı bilmezsek, Mehmet Akif Ersoy'un işte Usk Dergah'da yazdığı İstiklal Marşı'nı algılayamayız. O havayı teneffüs edemeyiz.
Tabii.
Sonra Etnografya Müzesi'ni ziyaret etmezsek değil mi? Sonra Milli Kütüphane'yi görmezsek kitapların içerisinde, o tozlu rafların içerisinde o kitapların havasını solumazsak o şehri biz tanımayız. Peki bu şehirler, bu ülkeler, bugün şehir rehberleri var günümüz içerisinde. Ama şehir rehberleri çok kısa ve üzerinden çok çabuk geçiyor. Bizi işte bu şehirlerle tanıştıran, bu ülkelerle tanıştıran geçmişten günümüze önemli kitaplar var. Bunların en başında seyahatnameler gelir ve anılar gelir. Seyahatnameler de tabii kendi içerisinde bölümlere ayrılır ama biz bir ülkeyi, o ülkenin insanlarını, o ülkenin halk kültürünü, o ülke insanların olaylara karşı verdiği refleksleri okuduğumuz seyahatnamelerden anlarız. Bunların başında İbn Battuta'nın, İbn Fadlan'ın ve sizin biraz evvel bahsettiğiniz Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi denk gelir. İşte Evliya Çelebi o kadar seyahat yapmak istiyor ki, o kadar gezmek istiyor ki. Çünkü seyahat insana ne yapar? Manevi olarak sadrını genişletir. Diyor ki bir insan, peygamberimiz bunu buyuruyor, seyahat edin, sıhhat bulun.
Evet.
İnsanlar psikolojik olarak, ruhsal olarak değil mi? Seyahat ettikçe, başka yerleri ziyaret ettikçe, hakikaten yeni insanlar tanıdıkça hakikaten ne yapıyor? Sıhhat buluyor.
Tebdiğin mekanda rahatlık vardır derler.
Evet,
mekan
atalarımız değil mi?
Vardır, evet.
Bunlar ne güzel ifadeler
çok
ya.
Çok önemli.
Tebdil mekanda hayır var ifadesi ne kadar önemli bir ifade. Mesela İmam Şafii'nin bir ifadesi aklıma geldi hafız ama sevgili dinleyicilerle paylaşalım. O diyor ki gördüm ki suyun durgunlaşması bozar onu. Akarsa temiz olur, akmazsa kokuşur. Aslanlar ayrılmasalardı ormandan avlanamazlardı. Ok yayından ayrılmasaydı hedefini vuramazdı. Ok yaydan ayrılmasaydı hedefini vuramazdı. Hakikaten öyle değil mi? Ok yaydan ayrıldı ki hedefini vurdu. Aslan şeyinden ormandan ayrıldı ki gideceği yere gitti.
Sayın Aydın.
Onun için buyurun.
Evliyaullah'ın, sahabe-i kiramın yaşamlarına baktığımız zaman hepsi evlerini, bulundukları yerleri terk edip başka yerlere göçmüşler. İnkişaflarını öyle tamamlamışlar.
Mi?
Evet.
Evet. 110 bin sahabe var peygamberimizin devrinde. Kıymetli dinleyicilerimiz biliyor sahabe sohbet kökünden geliyor. Bizzat peygamberimizin sohbetini dinleyenlere sahabe deniyor. 110 bin sahabenin Mekke ve Medine mezarlığında yatan sahabe sayısı sadece 10 bin. 100 bin sahabe buyurduğunuz gibi dünyanın her bir tarafına açılmışlar. Anadolu'muzda Diyarbakır'da 541 sahabenin kabri var. Peki Anadolu'nun ve Balkanların Müslümanlaşması ve Türkleşmesi nasıl sağlanıyor? O da Türkistan'dan Yesevi Hazretlerinin alperenleri Anadolu'ya ve Balkanlara seferler yaparak Anadolu ve Balkanlar Türk yurdu haline geliyor. Yani kişi devamlı ne yapmalı? Hareket etmeli. Bizim hani büyüklerimizdir İmam Şafii'nin de o ifadesinden hareketle akarsu diyor pislik tutmaz. Akarsudan abdest alınır ama durağan su pislik tutar. Durağan sudan abdest olmaz. Onun için seyahat çok önemli.
Evet.
İşte Evliya Çelebi bu aşka yanıyor ve peygamberimizi rüyada görüyor. Hani peygamberimiz rüyada görününce ne söylenir? En güzel ifade şefaat ya Resulallah. Senden şefaat istiyoruz. Yani senden yardım istiyoruz. Ahirette, mahşerde senin yardımına ihtiyacımız var ya Resulallah demiyor da diyor ki seyahat ya Resulallah. Peygamberimiz de buyuruyor ki ey evladım evliya ben sana izin verdim. Her bir tarafı gez ve yaz.
Evet.
Ve Evliya Çelebi peygamberimizin bu emri ve tavsiyesi üzerine zaten kendi gönlünde de bir aşk var. Dünyanın her bir tarafını gezmeye başlıyor. Bizim Osmanlı döneminde, Selçuklu dönemindeki seyahatnamelerimizin en birinci önemli özelliği hac seferine giden Türkistan'dan, Hindistan'dan, Pakistan'dan ya da Anadolu'dan hacca gidenler. İşte kimisi Irak üzerinden gidiyor, kimisi Suriye üzerinden gidiyor. Zaten Anadolu'dan geçerken Anadolu notlarını alıyorlar. Şam notlarını alıyorlar. İşte Kerbela'yı, Necef'i, Bağdat'ı anlatıyorlar. Kudüs'ü Şerif'i anlatıyorlar. ve Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere ile ilgili bütün özelliklerini mahalle mahalle karış karış anlatıyorlar.
Kıymetli onun hocam aynı bu şuna benziyor.
Evet.
Osmanlı Devleti de fethettikleri bölgeleri tapu tahrir defterlerine kaydederdi. Yani
evet.
O bölgede hangi insanlar yaşar, nüfusu kaçtır, sebze meyve olarak neler yetiştirilir hepsini o deftere kaydederlerdi ki gelecek nesillere aktarılsın. İstifade etsin.
İstifade etsin, evet. İstifade etsin. Geçmişi değil mi?
Çok önemli.
Öyle
evet.
Tarihi eserlerde işte tahrir defterlerinde görsünler.
Evet.
Bugünle kıyas etsinler ve geleceğe emin adımlarla tamam. Yürüsünler. Onun için hacı notları mesela Cenab-ı Şahabettin'in hac yolunda diye bir neyi var? Seyahatnamesi var. Necip Fazıl Kısakürek'in bir hac kitabı var. Bu hac kitabına baktığımız zaman bizler Necip Fazıl'ın hacdan Mekke'de, Medine'de gezdiği yerleri adeta bir hatıra, bir seyahatname tadında görüyoruz. İşte Evliya Çelebi'nin seyahatnameleri, 10 cilt var. Buralarda nereyi anlatıyor? Evliya Çelebi Orta Doğu'yu geziyor, Evliya Çelebi Balkanları geziyor, Evliya Çelebi İran bölgesinin her bir tarafını geziyor. Yani adeta Osmanlı'nın hakim olduğu 3 kıtayı dolaşıyor. Ama Evliya Çelebi gezdiği yerlerdeki halkın diline ve konuşma şekillerine ayrı bir önem vermekte, sade ve samimi ifadesi konuşur gibi kaleme alınmış cümlelerle herkese hitabet etmeyi amaçlıyor. Herkese hitap etmeyi amaçlıyor. Yani bir insan okuduğu zaman Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde kendini buluyor. Bazı araştırmacılar seyahatnameyi bir hatıra olarak da görmüşlerdir. Evliya Çelebi çok defa olaylara böyle mukallit bir şekilde yaklaşır. Karşılaştığı kimselerin taklidini yapmaktan çekinmez. Bazen naklettiği şeyi daha da renklendirici için arasına böyle mübalağa dediğimiz, abartı dediğimiz unsurlar katar. Mesela Erzurum'a gelmiştir Evliya Çelebi. Erzurum'u anlatıyor. Diyor ki kedi damdan dama atlarken buz tuttu. Evet. Ya da diyor ki ben Erzurum'da işte 364 gün bekledim. Ve 364. günün sonunda gidiyordum. Erzurumlar halen daha yazı bekliyordu dedi. Böyle Evliya Çelebi okuyucuların o seyahatnameyi okuyanların ilgisini çekmek için renkli hikayeler ve mübalağalar katıyor. Bu da yazarın, musannifin tabii ki gönlünden gelen güzellik. Zaten kitabı da bu okuyucuyu etkilendiriyor. Kitabı okunur kılan da bu haslettir. Mesela bir arada da okuyucunun ilgisini çekmek için maksadıyla aklın olmayacağı garip olaylara da yer verdiğini görürüz. Mesela fillerin geçtiği köyde kadınların fil doğurmasını anlatıyor. Mümkün müdür kadının fil doğurması? Mümkün değil.
Evet.
Gayipten haber veren mağaraları, çaresiz dertlere çare bulan hekimleri. Bunlar muhakkak olabilir. Çaresiz dertlere çare bulan Lokman hekim tarzındaki insanlar olabilir. Çünkü Cenab-ı Hak ölümden başka her şeyin neyini yaratmış? Şifasını yaratmış. Ve bu meraklıların ne yapar? Geniş kitlelerin ilgisini çeker. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde genel olarak gördüğümüz bu. 10 ciltlik seyahatname, unutmayalım ki Türk kültür tarihi bakımından oldukça önemli bir külliyat niteliği taşımaktadır. Seyahatname-i Evliya Çelebi ya da Evliya Çelebi seyahatnamesi adıyla bilinen bu eserin bazı nüshaları ise tarihi seyyah ismini taşır. Mesela birinci ciltte İstanbul'a, sadece İstanbul'u anlatmış. Bu şehri İstanbul ki diyor ya, bir müslü behadır, bir sengine yekpare, acem mülkü fedadır. Dünyanın göz bebeği İstanbul. Nedim bu şiiri söylüyor. İkinci ciltte Osmanlı'nın başkenti olan yine Bursa'yı, İzmit'i, Bartın'ı, Amasra'yı, İnegöl'ü, Sinop'u, Bafra, Tursun, Giresun ve Trabzon'u şey yapar. Girit seferini anlatır. Hanya Kalesi'nin fethini anlatır. Fetihleri de anlatır. Üçüncü cilde geldiğimiz zaman İzni'yi anlatır. Eskişehir'i anlatır. Ilgın'ı anlatır. Dördüncü cilde Diyarbakır'ı, Mardin'i, Bitlis'i, Van'ı, İran'ı, Rumiye'yi, Tebriz'i, Kirmenşah hakkında yani İran bölgesinin hakkında bilgi verir.
O halde seyahatnamelere hem tarih kitabı hem de coğrafya kitabı da diyebiliriz.
Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Kırım'dan Dağıstan'a, Kafkas kavimlerinin dil özelliklerinden adetlerine kadar ayırıyor. Ta 8. ciltte de Azak'tan Bahçesaray'a, Kırım'a, Akkirman'a, işte Babadağ'a, Haçköy'e, Edirne'ye ve Girit seferine katılmak üzere Edirne, Dimetok'a, Gümülcine, Drama, Selanik yoluyla da Mora ve Hanya'ya geçişi Kandiye fethinde bulunduktan sonra Arnavutluğa uğradan da Yanya, Tepedelen, Avlahya, Dıraç ve birçok vilayeti anlatır. 10. cildin tamamını da Mısır'a ayırmıştır. Ve orada Nil sahilleri, Sudan ve Habeşistan'ı da buradan ele almıştır. Biz Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 3 kıtayı hem mahalle mahalle, adım adım, halkın kültürü, geleneği her yönüyle görüyoruz. Adeta bizim insanımızı, bizim ülkemizi ne yapıyor? Tasvir ediyor. Bugün bizler hangi vilayetten olursak olalım ya da hangi vilayete gidersek gidelim, muhakkak o vilayetle ilgili bilgi edineceksek bizim en önde gelen başucu kaynağımız Evliya Çelebi'nin seyahatnamesidir. Biraz evvel bahsettik, İbni Batuta ve İbni Fadlan'ın seyahatnameleri de çok önemli. İbni Batuta Türkistan'dan gelmiş, Anadolu'ya, Anadolu'dan Hicaz seferine kadar gitmiş. Anadolu'yu, Anadolu'nun bütün kare kodlarını İbni Batuta'nın seyahatnamesinde görürüz. Denizli civarına gelmiş Mustafa Bey, İbni Batuta. Hı hı. Diyor ki beni gördüler. Beni görünce diyor uzaktan bir misafir heyet halinde misafir olduğumu anladılar. Aralarında iki şey komşular, aşiret diyelim, tartışıyorlar, münakaşa ediyorlar. Ya ben bunun sebebini öğrenmek için yanlarına gittim. Dedim ki niye münakaşa ediyorsunuz? Sebep ne? Bölemeyecek neyiniz var? Dediler ki seni bölemiyoruz. o grup diyor ki bugün biz İbni Batuta'yı misafir edeceğiz evimizde. Diğer grup diyor ki İbni Batuta'yı biz bugün misafir edeceğiz. Misafiri bölüşemiyorlar. Bu örneği gördüğümüz zaman Anadolu irfanını, Anadolu insanının misafire ve komşuya ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Anadolu insanının kapıları açıktır. Sırf kendi hemşerilerine, milletine değil, sırf kendi dinine değil. Dünyanın neresinden kapınız çalınsa o kapıya geleni biz Hızır addederiz. Ona kapımızı açarız, gönlümüzü açarız, soframızı kurarız. Muhakkak yediririz, içiririz. Mesela Anadolu'da her evde gittiğiniz zaman şu anda bile 21. asırda gidin Anadolu'nun köylerine, mezralarına, ilçelerine bir kapıyı vurun. Ben Tanrı misafiriyim diyeyim. Sizi içeriye alırlar. Tok musun, aç mısın diye sormazlar. Tok da olabilirsin. Muhakkak sana ne yaparlar? Sofra açarlar.
Anadolu irfanı. Böyle,
evet, Anadolu irfanı bu. İşte seyahatnamelerde biz İbni Batuta'nın, İbni Faldan'ın, Fadlan'ın seyahatnamelerinde Anadolu'yu ne yapıyoruz? Böyle tasavvur ediyoruz.
Kıymetli hocam.
Sadece İbni Batuta'nın, İbni Fadlan'ın mı? Marco Polo'nun seyahatnamesine baktığımız zaman o da Anadolu insanından yabancıların gözüyle, Batılıların gözüyle Anadolu insanı aynı.
Evet. Maalesef yine süremizin sonuna geldi.
Öyle mi?
Bu hoş sohbeti bitirmek durumundayız ama şunu merak ettim ben. Birkaç cümleyle cevap verebilir misiniz? Bu seyahatnamelerde gezilip görülen yerlerin insanların kişisel özellikleri aktarılmış mı? Örneğin işte Ankara'nın insanı şöyledir, Malatya'nın insanı böyledir.
Aynen
i̇şte
öyle.
Benizleri şöyle, ahlakları, davranışları böyledir diye anlatılmış mı bunlar?
Ahlakları, karakterleri, çok kişilikleri, güzel. Olaylara karşı verdiği tepkiler adeta bir insanın neyi diyelim... Bir insanın kare kodu çözülmüş. Bir insan hakkında bilgi edinmek istiyorsak ruhunu bile adeta tahlil ediyor.
Evet.
Bu böyle, dün de böyle, bugün yazılan seyahatnamelerde de böyle. Mesela elimde bir seyahatname var, okuyorum. Yeni genç arkadaşlardan Abdullah Kibritçi Bey Katmandu'ya yol arkadaşı aranıyor diye bir seyahatname yazmış. Bir hatıra kitabı, aynı zamanda seyahatname, 8 yıl zarfında yazmış. Bunu okuduğumuz zaman hem bir hikaye ritminde ilerliyor hem de bir seyyahın hususi defteri gibi bize dünyanın başka coğrafyalarında neler yaşanıyor, oradaki insanların karakterik yapısını da ne yapıyoruz, orada buluyoruz. Yani evet. Çocukken yaşadığımız mahallenin sınırlarını aşmakla kalmıyor. Bugün bizleri bir kitabın içerisinde Ruanda'lı Osman'dan Tanzanya'lı Ayşe'ye, Kübalı Nurullah'tan Azize ve Bemruka'yla nicesiyle karşılaşma ve onların ağızlarından hikayelerini dinleme, bunun yanı sıra onların karakteristik özelliklerini görebilme özelliğine seyahatnamelerde yakalıyoruz. Peki. Onun için benim istirhamım dinleyicilerimizden seyahatname ve hatıra kitaplarını muhakkak okusunlar. Mesela Ertuğrul Düzdağ'ın Ali Ulvi Kurucu ile Hatırat'ın 1, 2, 3, 4, 5 cildini muhakkak ama muhakkak okusunlar. O hem bir hatıra kitabı, hem bir anı kitabı, hem bir seyahatname kitabı, hem de muhakkak ki yakın tarihe şahitlik yapan bir
Peki.
kitap.
Peki, bu sohbetimizle seyahatnameler hakkında bir merak uyandırmış olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah seyahatnamelerden daha fazla istifade etmeye çalışalım. Çok teşekkür
Mesela
ediyorum kıymetli hocam.
Bir şey ekleme
Fakat
var mı
süremizin
bir
sonuna geldik maalesef.
Öyle mi?
Maalesef.
Bir şey söyleyecektim. Tamam, hayırlısı olsun inşallah başka haftalara.
Başka zaman Hürmetler inşallah. Görüşmek ediyorum. Dileğiyle, hoşça kalın.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın'la seyahatnameleri konuştuk. Bugün de programımızın sonuna geldik. Efendim, program yapımcılarımız Şule Özçakır, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.